Leyla, Alexander Cavellius, 4. Ayrım. Savaş başlıyor. 6-4-1992. Saraybosna'da savaş başladı. B'de yaşam kolay değil, artık maaş yok. Kızıl Haç'ın önündeki kuyruklar gittikçe uzuyor. Annenin günlüğünden. Bir gün içinde üzerimize ateş açmaya başladılar. Neden? Adım Leyla olduğu için mi? Bunu kimse anlayamıyordu. Savaş başladığında 16 yaşındaydım. Birkaç ay içinde kaderin tokadıyla büyüyecektim. Saraybosna'da savaş başladıktan sonra büyük anne ve büyük babamın oturma odasında toplanıp radyodaki haberleri dinliyor, televizyonun önüne çöküyorduk. Aradaki bütün ilişkiler bana anlaşılmaz geliyordu. Genç bir kız bütün bunlardan ne anlayabilirdi ki? Akşam yemeklerinde savaşın bize de sıçrayıp sıçramayacağını tartışıyorduk. Hepimiz iyimserdik ve hayatta olmaz diyorduk. Sadece savaş deneyimi olan büyük babam üzgün bir tavırla başını sallıyor ve bekleyin, bizim de başımıza gelecek diyordu. Bir sabah uzaktan gelen bir gök gürültüsüyle uyandım. Birazdan yağmur yağacak diye düşündüm. Karnım acıktığı için üzerime bir şey giyip kahvaltıya inmek istedim. Koridordan geçerken büyük annemin hıçkırarak pencereden baktığını gördüm. Büyük anne, neyin var diye sordum. Bak Leyla, savaş başladı diyerek pencereden dışarıyı gösterdi. Şehrin kıyısından dumanlar ve gürültüler yükseliyordu. Büyük annem ağladığı için ben de ağlamaya başladım. Bugüne dek savaşı sadece tarih kitaplarından ve Rambo gibi kötü aksiyon filmlerinden biliyordum. Kimse bu deliliği kendisi yaşamadan kavrayamaz. 31-5-1992. B yakınlarında HVO ve Sırplar arasında çatışmalar başladı. Dipnot. HVO, Bosna'daki Hırvat ordusu. Bugün sirenler iki kez duyuldu. Sırplardan 3, HVO'dan ise 1 kişi ölmüş. Annenin günlüğünden. Telefon boşalır boşalmaz üzerine hücum edip annemi aradım. Bana büyük bir ciddiyetle Saraybosna'da durumun çok kritik olduğunu açıkladı. Sonra ağlayarak büyük anne ve büyük babamın sözünden çıkmamamı tembihledi. Endişelenme, her şey çok kısa zamanda yoluna girecek. Olabildiğince çabuk geleceğim diyerek bana cesaret vermeye çalıştı. Ama büyük komşu kent Biha'daki bombardımanlarla birlikte savaş yaşadığımız yerde de başlamıştı. Kapı ardına kadar açıldı ve Biha'da oturan Mirsa teyze çılgın gibi koridora girdi. Oldukça perişan bir haldeydi. Büyük babam onu sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da sabırsızca üsteliyordu. Neler olduğunu anlat. Mirsa teyzenin saçları darmadağınıktı. İnleyerek konuştu. Bombalardan biri bizim evin yanına düştü. Korkunç patlamanın şiddetiyle her şey havaya uçmuştu. Parçalanmış mobilyalar ve döküntüler arasında 3 yaşındaki kızlarını bulamamışlardı. Kocası ancak yarım saat sonra küçük kızı bulabilmişti. Açılmış bir çukura yuvarlanmış olan çocuk bir saat boyunca konuşamamıştı ama neyse ki hafif yaralanmıştı. Sonra Mirsa teyze sokaklarda birçok yaralı ve ölü gördüğünü söyledi. Bu gerçek olamaz diyen Senat dayım ne diyeceğini bilemiyordu. Hiçbirimiz böyle bir şeyi hesaba katmamıştık. Yine de hepimiz hiçbir şey olmamış gibi işlerimize devam etmiştik. Ama Mirsa teyzeden sonra artık hayatlarımızın ciddi biçimde değişeceğini anlamıştım. Çok geçmeden K'de kuşatıldı. Her yönden bombalanmaya ve kurşunlanmaya başlamıştık. Yakınımıza ilk bomba düştüğünde çok korktum. Bir sıçrayışta oturma odasındaki yemek masasının altına girmiş ve çatışma bitene dek orada kalmıştım. İnsanın savaşa bu kadar çabuk alışması çok garipti. 24 saat sonra en basit kurallar çoktan benimsenmişti bile. Pencerelerden uzak durmak ve eğilmek. Başlarda ölü yoktu. Sadece yaralılar vardı. Sırplar genellikle şehir dışındaki sanayi bölgelerine saldırıyorlardı. Orada en fazla bir ya da iki ev tamamen harabe haline gelmişti. Ama saldırıların sivil halka yönelmesi uzun sürmedi. Birbirimizi karşılıklı olarak avutuyorduk. Çok yakında her şey düzelecek. Gündüzleri sürekli annemi düşünüyordum. Bu bana gülümseyebilme gücü veriyordu. Yalnızca geceleri kendimi zayıf hissediyordum. Annem yarın arayacak mı? Bana her şeyin yakında biteceğini söyleyecek mi? Ama artık telefonla arayan yoktu. bağlantılar kopmuştu. Tabii savaşta ölünebileceğinin de bilincindeydim. Yine de soğukkanlılığımı korumaya çalışıyordum. En çok da annemin beni arayamaması bana acı veriyordu. Korkuyordum ama bu teyzelerimin duyduğu panik gibi değildi. Dışarıda patlama sesleri başlar başlamaz panik başlıyordu. Ağlıyorlar, bağırıyorlar ve küçük çocuklarıyla nereye saklanacaklarını bilemiyorlardı. Akrabalarım beni çok severdi ama şimdi öncelikle kendi çocukları için endişeleniyorlardı. Beni unutmuşlardı. Sirenler ulumaya başladığında bodruma kaçıyorduk. Yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde tünel gibi kapkaranlık olan büyük bir odaydı. Eskiden orada kışlık erzak depolanırdı. Şimdi bazı günler buraya 20 ya da daha fazla kişi sıkışıyorduk. Çünkü komşular da korunacak yer arıyorlardı. Bodrum katı bombardımanlar altında sarsılıyordu. Mumumuz yoktu. Kimse konuşmuyor, bazıları ağlıyordu. En genç olan dayım Cazi tir tir titriyordu. Anneler avazı çıktığı kadar haykıran çocuklarını sallıyorlardı. İki geceyi bu bodrumda battaniyeye sarılı olarak geçirdim. Sonra yatağımda yatmayı yeğledim. Nefes almak için havaya ihtiyacım vardı. Büyük annem o dönemde hastalandı. Hava alarmı verildiğinde onu hep birlikte aşağı taşıyorduk. Çoğu zaman yanında çömelip saatlerce buruşuk ellerini okşuyordum. Hala savaşın kimler arasında başladığını tam olarak bilmiyordum. Herkes Sırpların bize saldırdığından söz ediyordu. Bu, Çetnikler bizden nefret ediyor demekti. Dipnot. Çetnikler, Sırpların kurduğu Müslümanları hedef alan aşırı milliyetçi çete. Bu tam olarak böyle açıklanmıyordu. Bana göre bir grup insan güç elde etmek amacıyla birbirleriyle savaşıyordu. Birdenbire bütün Sırpların benim düşmanım olabileceğini düşünemiyordum. Bir çetnik yakınlarımdan birini öldürürse ona derin bir nefret duyardım. Ama bu yüzden Sırp dostlarımı hor görebilir miydim? Hiç suçları yokken, çok geçmeden K'deki ilk ölüler için ağlamaya başlanmıştı. İlk cesedi ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsanlar gözlerini, bacaklarını ya da tüm yaşamlarını kaybetmişlerdi. İlk önceleri bütün her şeyi beni şoka uğratıyordu. Ölülerle birlikte ailemizdeki hava da değişmişti. Teyze ve dayılarım savaştan önce milliyetçilerden farklıydılar. Bu durum şimdi tam tersiydi. Bir anda üniforma giymeye başladılar. En korkakları olan Cazi ön cephede savaşıyordu. Senat dayım nispeten daha güvendeydi. Orduda bir masabaşı görevi elde etmişti. Kadınlar korku ve endişeden saçlarını başlarını yoluyorlardı. Erkekler önce doğru dürüst silah tutmayı öğrenmek zorundaydılar. 20 Ağustos 1992. B'de 3 kez alarm çaldı. Gerginlik ve belirsizlik korku yaratıyor. Mülteciler günlerce şehre akın etti. Annenin günlüğünden. Bombardıman genellikle sabahları ve akşamları olmak üzere rutine girmişti. Halk ne zaman sokağa çıkabileceğini biliyordu. Dışarısı sakinleştiğinde hepimiz karıncalar gibi karanlık deliklerimizden dışarı çıkıyorduk. Büyük babamla ben hemen bombaların düştüğü yerlere koşuyorduk. Hasarı merakla inceliyor ve uzman kişiler gibi tartışıyorduk. K'de bizimle dalga geçmeye başlamışlardı. Bunlar kasabanın en cesur, aynı zamanda da en aptal kişileri diyorlardı bizim için. Kısa zamanda mermi ve bombaları oldukça iyi tanımaya başlamıştım. Küçük olanları sadece çatılara zarar veriyordu. Ama öyle biçimsiz düşüyorlardı ki iki katı birden parçalayabiliyorlardı. Askerler pislik dedikleri kalın el bombalarını atmaya başladıklarında gerçekten korkmaya başlamıştım. Bu silahların bazen hedeflerini şaşırıp açık alana isabet ettikleri oluyordu. Böyle bir pislik, içine bütün bir evin sığabileceği kocaman kraterler oluşturuyordu. Çok geçmeden kasabamızın yarısı tahrip edilmişti. K'de şöyle bir söylenti dolaşıyordu. Bomba yağmuruyla karşılaştırıldığında çok az ölü var ve yüzlerce ölü vardı. Okul süresiz kapatıldığı için çatışma aralarında kız arkadaşlarımı ziyaret ediyordum. Sabina bile bu arada aşırı uç görüşlü birine dönüşmüştü. Sırplarla ilgili yorumları ilk kez ondan duymuştum. Bunlar uzun sakallı, çetnik kasaplar diyordu. Hepsini öldürmek gerek. Onun bu bakış açısı konusunda birkaç kez tartışmıştık. Feride ise, benim için sadece iyi ve kötü insan vardır diyordu. Birkaç gün sonra onlardan birine yakalanmıştı. Bombalardan biri öğle yemeği sırasında onu parçalamıştı. Çok ağladım. Ama artık korkudan felce uğramıyordum. Ölüm artık bize normal gelmeye başlamıştı. Arkadaşımızın yasını tutarken, "Şimdi artık bütün Sırpların kötü olduğuna inanıyor musun?" diye tıslamıştı Sabine. O zaman kendimi kaybettim. "Dinle, bu bombayı beydeki Sırp arkadaşlarımdan biri atmadı. Bu düşünceye sarsılmaz bir şekilde bağlıydım. Ama bunu kendime saklıyordum. Akrabalarımızın hiçbiri kaçmayı düşünmüyordu. Hangi yöne kaçacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Beni meşgul eden başka şeyler vardı. Beydeki ailem ateş altında mıydı? Hepsi hala yaşıyor muydu? Elimden geldiğince annem gibi davranmaya çalışıyordum. Bunu en çok Amina teyzeyle birlikteyken başarıyordum. Gülecek bir şey kalmadığı için fıkralar anlatıyorduk. Bombanın basıncından parçalanmamaları için pencere kanatlarını her zamanki gibi ardına kadar açmıştık. Perdeler yana çekilmişti. Yine bombardımanın başladığı bir gün Amina teyze birden ayağa fırlayıp perdeleri kapattı. Şaşkınlıkla sorduk. "Bu da neden?" Muzipçe iddia etti. "Bu bizi bomba parçalarından korur." Hepimiz karınlarımızı tutarak güldük. Saldırılar biter bitmez yine günlük olaylardan konuşmaya başlıyorduk. Sadece alarm verildi diye yemeği soğutmuyorduk. Durumun bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir sezgi geliştirmiştik. Patlamanın ses tonu ve şiddetinden bir binaya isabet edip etmediğini anlayabiliyorduk. Neyse ki büyük babamın evinde elektrik dışında önemli olan her şeye sahiptik. Dayım dükkanı neredeyse boşalttığı için yeterli erzakımız vardı. Böylece kasabadaki diğer insanlarla bir şeyler paylaşabiliyorduk. Her gün düşünüyordum. Yarın bu cadı masalı sona erecek. O zaman annemle babamı ziyaret edeceğim. İhanet. Bombaların ardı kesildikten sonra meyve ağaçlarının üzerinde yine kuşlar cıvıldamaya başlamıştı. Büyük babam, Amina teyze ve diğerleriyle terasta oturmuş, yüzümü sonbahar güneşine vermiştim. Teyzelerim tenteli salıncakta oturuyordu. Bu yerde kendimi huzur dolu bir vahadaymış gibi hissediyordum. Bir aydan bu yana sükunet geri dönmüştü. En kötüsünü atlattığımızı tahmin ediyorduk. Bugünlerde Nermin teyze ziyaretimize geldi. Büyük babamın erkek kardeşinin kızıydı ve Velika Kladuşa'da oturuyordu. Burası K'den birkaç kilometre uzaklıktaki küçük bir kasabaydı. Sohbet etmek için arada sırada bize uğrardı. Diğer teyzelerim 30 yaşındaki bu kadından pek hoşlanmazlardı. Amile onun hakkında, "Neden bilmiyorum ama insan olarak bu kadın hoşuma gitmiyor," diyordu. Nermin teyze ürkek biriydi. Saçları kısacıktı. Güzel olmak bir yana çirkindi. Onu pek fazla tanımıyordum ama iyi anlaşıyorduk. Bir öğleden sonra masada oturmuş kahve içerken okulum, onun bebeği ve eviyle ilgili sohbet ediyorduk. Nermin teyze, "Birkaç günlüğüne bana gelsene. O zaman evi de kendi gözlerinle görmüş olursun. Akşamları da biraz dışarı çıkıp gezeriz," diye önerdi. Nihayet buradan dışarı çıkabilmek. Son haftalarda yaşadığımız felaketten sonra bir değişiklik yapmak için büyük bir heves duymuştum. İçimden düşündüm. 2 ya da 3 gün uzun bir zaman değil. Eğer hoşuma gitmezse çabucak geri dönerim. Büyük babam bu planıma hiç katılmamıştı. Evden uzaklaşılacak zaman değildi. "Gitme Leyla, çatışmalar çıkabilir. O zaman yollar kapanır ve bir daha geri dönemezsin," diye beni uyardı. "Hayır, sanmıyorum," diyerek ona karşı çıktım. Çünkü o zamana dek Kladuşa'ya saldırı olmamıştı. Senat dayım da benimle aynı fikirdeydi ve büyük babamın omzuna vurdu. "Bey baba, sen hep abartırsın." Hava yavaş yavaş soğuduğu için mantomu da kolumun altına sıkıştırdım. Herkesle kısaca vedalaştıktan sonra teyzemle birlikte otobüs durağına yürüdüm. Bu büyük anne ve büyük babamı son görüşüm oldu. Bir yaşamda 2 savaş görmek ve ardımdan tuttukları yas onları ölüm döşeğine götürmüştü. Kladuşa'ya henüz varmıştık ki uzaktan ilk çatışmaların sesleri duyulmaya başlamıştı. Akrabam, "Endişelenmene gerek yok," diyerek beni yatıştırdı. Büyük bir güvenle onun yanında yürümeye devam ettim. Burası ilk görüşte hoşuma gitmemişti. Çok küçük ve sıkış tıkıştı. Velika Kladuşa'dan bir tek yol geçiyordu. Tepede eski bir kale yükseliyordu. Kasabanın girişindeki dağlar bana can sıkıcı biçimde B'yi hatırlatmıştı. Nermin teyze bir apartman dairesinin önünde kapının anahtarlarını çantasından çıkardı. Bu arada iki odalı bu daireyi kocası Mehmet'le birlikte kiraladıklarını anlatıyordu. Birkaç günlüğüne gitti diyerek ondan söz etti. Diğer akrabalarım gibi Mehmet de Bosna ordusunda askerdi. Daha fazlasını sormadım. Günün geri kalanını sakin geçirdik. Nermin teyze bize yiyecek bir şeyler hazırlarken ben de küçük oğluyla oynadım. Akşam bebek arabasıyla parkta dolaştık. Yarın bir alışveriş merkezine gidelim diye önerdi. İyi fikir dedim. Nihayet giyecek güzel bir şeyler satın alabilirim. Gece olunca yan odadaki kanepeye yatağımı yaptım. Bu da neydi? Sabahın köründe korkuyla yattığım yerden fırladım. Dışarıdan çatışma ve patlama sesleri geliyordu. Kulakları sağır eden bir alarm sesi ortalığı inletiyordu. Yaralıların sesleri yukarıya kadar geliyordu. Tam penceremizin altında, kum torbalarının ardında siper almış olan askerler ateş ediyordu. Burada neler oluyor diye heyecanla teyzeme sordum. Ama o tamamen şaşkına dönmüştü ve bebeğini sakinleştirmeye çalışıyordu. Dışarıya bakarken korkudan fenalaşmıştım. Bir anda düşman yakınıma gelmişti. Artık bir yüzü vardı. Ağzı, burnu, kulakları ve gözleri. Bunlar eski meclisin milletvekillerinden biri olan Fikret Abdi'nin özel birlikleri dedi teyzem telaşlı bir sesle. Birlikleri Sırp ve Müslüman askerlerden oluşuyordu. Abdi 5. Kolordu adıyla bilinen Bosna ordusuna o sabah savaş ilan etmişti. Hepsinin üzerinde aynı üniforma vardı. Velika Kladuşa'da Müslümanlar Müslümanlara karşı savaşıyordu. Bosnalı askerler kollarına yeşil, özel birlikler ise kırmızı bantlar bağlamışlardı. Aradaki tek fark buydu. Büyük babamın öngördüğü gibi bir anda K'ye dönüş yolu kapanmıştı. Askerler bütün ara yolları kontrol ediyorlardı. Birbirine düşman grupların ortasındaki bu apartman dairesinde kalmaktan başka bir seçeneğim yoktu. Teyzem, Mehmet, zavallı Mehmet'im diyerek kocası için ağlıyordu. Onu avutmak için elimi omzuna koydum. Ama son kalan cesaretim de çabucak kaybolmuştu. Başım dönüyordu. Başımı korkuyla ellerimin arasına almıştım. Akşama dek düşmanların bizi unutacağı umuduyla evde parmaklarımın ucunda dolaştık. Arada sırada pencereden bakma riskini göze alıyordum. Kolayca bir kurşuna hedef olabilirdim. Askerler dışarıda, komşu evin çevresinde çatışıyorlardı. Yarısı Bosna ordusu, diğerleri de özerklerdi. Saatler geçtikçe 5. kolordunun durumu kötüye gitmeye başlamıştı. Ne gariptir ki akrabam rahatlamış görünüyordu. O gece gözümü kırpmadım. Atılan roketlerin ışığı sürekli dairenin içini aydınlatıyordu. Sabah olduğunda özerk birlikler Bosnalı askerleri yenmişlerdi. Endişeyle tırnaklarımı kemirirken Nermin teyze garip bir şekilde sakindi. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibiydi. Bu ilgisizlik onun ruhsal durumundan şüphe edecek kadar garibime gitmişti. Birden kapı çalındı. Nermin teyze duraksadı. Sonra kapı kırıldı ve iki genç asker odaya girdiler. Biri altın bir zincir takmıştı. Sizi polis merkezine götüreceğiz. Hazırlanın diye emretti. Nermin teyze neredeyse ilgisiz bir sesle. Neden diye sordu. Sanki hiçbir şey umrunda değilmiş gibi davranıyordu. Şaşkınlıktan ağlamaya başlamıştım. Nermin teyze öfkeyle. Sakin ol. Kötü bir şey olmayacak diye söylendi. Ses tonu beni korkutmuştu. Askerler sadece Velika Kladuşa'da bulunma nedenimiz konusunda sorgulanacağımızı söylüyorlardı. Bizi arabayla tekrar geri getireceklerdi. Heyecan yüzünden mantomu unutmuştum. Bir pantolon ve uzun kollu ipek bir bluzle soğuğa çıktım. Kafamın içi, kesin artık, lütfen, bütün bunlar artık bitsin diye uğulduyordu. 5 dakika sonra polis merkezindeydik. Daha ofise adımımızı atar atmaz Nermin teyze acı acı ağlamaya başladı. Bir an başını kaldırıp polislere çıkıştı. Kocam sizinle aynı tarafta savaşıyor. Bu yüzden bana ve bebeğime böyle kötü davranmalarından siz sorumlusunuz. Suçlamasını yaparken benden söz bile etmemişti. Bir polis şaşkınlık içinde benim kim olduğumu sordu. Nermin teyze makineli tüfek gibi benim gece yarısı tesadüfen geldiğimi, çatışmadan korunmak için sığınak aradığımı söyledi. Bu kızı hiç tanımıyorum, o yabancı diye haykırdı. Bunları söylerken gözlerimin içine bakıyordu. Şaşkına dönmüştüm. Tekrar soluk alabildiğimde yalan söylüyor diye bağırdım. O benim teyzem. Nermin haykırdı. Ben değil, o yalan söylüyor. Akraban bir anda şeytanileşmişti. Size bu kişinin günlüğünü gösterebilirim. İçinde bu kızın bir hain olduğuna dair yeterli kanıt bulabilirsiniz. Günlüğümü K'den biliyordu. Beni sık sık yazarken görmüş ve içinde neler olduğuyla ilgilenmişti. Ben de aptal gibi dayılarımın savaşta neler yaptığını oraya yazmıştım. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 51, devamı 5. ayrımda.